Ayrım 31, sayfa 364. Julia tamamen yeni bir yaşam biçimi için bütün gücünü toplamıştı. Artık güneş doğmadan az önce kalkıyor, süt dağıtımında Mayrik Antaram'a yardım etmek ve mümkün olduğunca çabuk hastaların yanına gitmek amacıyla aceleyle giyiniyordu. Yaptığı iş merhamet eylemi değil, daha zor bir iş. Kendisini tamamen yabancılara tabi kılma, onlara katma girişimiydi. Onun için başka olanak yoktu. Gabriel haklı çıkmıştı. Hiç kimse bir yabancı olarak gönüllü ve özgür biçimde ölümü bekleyen bir insan topluluğuyla birlikte kalamaz. Yüzeysel gözlemciler Juliet'e karşı sert tavır alabilirlerdi. Bu burnu büyük kadın ne istiyordu? Bu kadar kibirlenecek nesi vardı? 15 yıllık evlilikten sonra bile kocasının dünyasına karşı direndiği için mi övünüyordu? Şu anda hayatlarını katledilen, zulüm gören Ermeni halkına kahramanca adayan bir sürü Avrupalı kadın yok muydu? Urfa'da evinde Ermeni kaçakları saklayan, kapının önünde bedenini siper ederek zaptiyeler çekip gidesiye kadar bekleyen, bir Danimarkalıyı kesmeyi göze alamamışlardı, bir Karen Jappe örneği vardı örneğin. Alman ve Amerikalı hemşireler katledilen Ermenilerin şaşkına dönmüş halde orada burada dolaşan aç karıları ve çocuklarına güçsüz yardımlarını sunmak için en zor koşullarda Deir ez-Zor'a, çölün ta işlerine kadar gitmiyorlar mıydı? Hem de bu kadınlar bir Ermeni erkekle hayatlarını birleştirmemişler, Ermeni çocuk dünyaya getirmemişlerdi. Bu tür sitemler gerçi isabetli gibi görünüyordu ama aslında haksızdı. Juliet soğuk ve kibirli olmak için fazla talihsizdi. O Musa Dağı'da genel olarak çekilen acının ötesinde bundan da derin olarak kendi kendine acı veren tek insandı. Fransız olarak doğuştan katıydı. Latinler bütün dışsal yumuşaklıklarına rağmen içsel olarak hareketsiz ve kapalılardır. Üstelik kusursuz ve tamamlanmışlardır. Kuzeyliler bulut oluşumları gibi heyecanlı ve değişim dolu olsalar da Fransızlar genelde ne ülkelerinden ne de kendilerinden uzaklaşmayı severler. Juliet ırkının katılığını fazlaca almıştı. Kişiliğine çoğu kez şekilsiz güvensizliğin çocuğu olan bir duyarsızlık egemendi. Gabriel başlangıçtan itibaren karısını yaşadığı dünyadan dikkatli biçimde kaçırma isteğini sürekli kılabilseydi belki de her şey farklı olurdu. Ne var ki kendisi de Ermeni meselesinden klasik ama biraz gerçek dışı bir olgu olarak söz eden Parislilerden, asimile olmuş Ermenilerdendi. Ermenilerle sürdürdüğü kısıtlı ilişki 1908 Jön Türk devriminin gerçekleştiği yıl yapılan hareketli politik tartışmalar, Samuel Avakya'nın eve alınması, Juliet gibi bir kadın için meseleleri açıklamaya, kendi tarafına çekme bir yana yeterli değildi. Aslında 15 yıldır Osmanlı uyruklu biriyle evlendiğinin ötesinde bir şey bilmiyordu kadın. Ermeni olmanın ne anlama geldiğinin, hangi kaderi, hangi sorumlulukları yüklediğinin bilincine daha birkaç hafta önce dehşetle irkilerek varmıştı. Buna göre Juliet'in şaşkınlığının suçlusu büyük ölçüde Gabriel'di. İşte şimdi Gabriel'in Fransız kadınının üstünlüğünü her zaman kabul etmiş, kan farklılığının zorluklarını sevgiyle uzakta tutmuş sevecen zaafı Juliet'ten öç alıyordu. Ama Paris'e nasıl başka türlü davranabilirdi ki? Kendisi için de Ermeni meselesi yoğunluğa geldikten sonra zorunluluktan ötürü gündeme gelmişti. Artık sık sık Rıfat Bereket Ağa'nın sözlerini hatırlıyordu. Onunla evlendin, dolayısıyla karın da ırkının kaderine mahkum oldu. Juliet gerçekten bu kadere mahkumdu. Çünkü Gabriel ve Stepansız kendisini kurtardığını varsaysak bile o zaman da şimdiki kadar hatta daha mutsuz olmayacak mıydı? Dünyada sahip olduğu iki insan kocası ve oğlu Juliet'e çok yakın ama sanki aralarında okyanuslar varmış gibi uzaktı. Onunla neredeyse hiç ilgilenmiyorlardı. Bakışlarında gizli bir öfke okunmaktaydı. Juliet'i sevmedikleri için sevgi gösteremezlerdi tabii. Ya ötekiler? Halk nefret ediyordu kendisinden. Bunu kas katı kesilmiş suratlardan, ne zaman kampa gitse insanların hemen susmasından anlıyordu. Çene çalan grupların önünden geçip giderken kadınların kıskançlıkları sırtını yakıyordu. Muhtarın karısı Bayan Kebusyan, o casus kadın, istediği kadar yüzüne gülsün, Juliet tamamen uzak durduğu zaman gibi şu an hastanede yaptığı hizmete de hoş bakmadıklarını hissediyordu. En çok hoşnutsuzluk yaratan her türlü lezzetli yiyeceğin, her türlü zenginliğin bulunduğu konusunda hırslı söylentilerin dolaştığı üç çadır mevkiiydi. Bütün gözlerden yabancılara duyulan nefret ve gülünç kıskançlık onu izlemekteydi. Bundan kesin emindi Juliet. Bu genel nefretin karşısında yılışık gevezelikler ya da kibirli suskunluklarla gösteriş yapan Şatakyan ve Oskanyan gibi iki maskaradın snobizminin ne anlamı olabilirdi ki? Sadece Antaram anacık iyi davranıyordu Juliet'e. Ama bu iyilik zor durumdaki kardeşlerine merhamet eden büyük bir kadın kalbinin acıma duygusunun ürünü olduğu için kadına yetmiyordu. Ya İskuhi? İkisi arasında yardımlaşmaya açık bir dostluk kurulmuştu. Ne var ki İskuhi yabancılar içinde en yabancı olandı. Halk kadınlarından daha çok aşılmaz başkalığı merkezindeydi o. Juliet o günlerde tarif edilemez yitmişlikler içinde yaşamaktaydı. Her zaman egemen ve göz kamaştırıcı, her zaman sıcak olan, her zaman hayranlık uyandıran o, şimdi sadece tahammül edilen biri haline gelmiş, daha da kötüsü dikkate bile alınmamaktaydı. Genel kıskançlık nedeniyle her gün daha da çirkinleştiğini sanıyordu. Kendisine gösterdiği alışılmış özenden utandı, kendisini yorgun hissettiği için yüz bakımını ihmal etmiş, görünüşüne dikkat etmez olmuştu. Paranoya? Çevresini kuşatan Ermeni gözleri onu suçluyormuş, her şeyin suçunu ona yüklüyormuş gibiydi. Bütün bunlar yeni bir acıya açılmıştı. Fransa. Musa Dağ Vadisi'ne kadar sızan savaş haberleri tamamen Osmanlı gazeteleri kaynaklıydı ve haftalar hatta aylar öncesine aitti. Yani Juliet sadece Fransa'nın yenildiğini, düşman ordularının ülkesinin kalbine yürüdüğünü biliyordu. Her zaman sadece bireysel meseleleriyle ilgilenmiş, politikadan başkalarının başına gelenlerden sıkıntı duymuş, olup bitenlerden hiç etkilenmemiş olan kadın, birdenbire ülkesi için ezici kaygılar duymaya başlamıştı. Pek iyi anlaşamadığı annesi, neredeyse ilişkisini kopardığı kız kardeşleri şimdi düşlerinde öylesine yakındılar ki, küçük çadırda geçirdiği geceleri de tamamen onlara egemendi. Annesini sürekli ölüm döşeğinde görüyordu. Gardoles de donmuş, yalın ayak ve yarı çıplak olarak, üzerinde sadece çarşafa benzer gecelik olduğu halde bir dilenci katarıyla annesinin evinin bitmez tükenmez sokaklarında koşturuyordu. Can çekişen kadın hareketsiz yüzünü, bakışlarını yakalayabilmek için dört dönen kızından büyük bir beceriyle kaçırmaktaydı. Fakat sadece annesi ve kız kardeşleri de değil, biri Deniz Bakanlığı'nda memur, öteki ise mühendis olan enişteleri de kırılmış görünüyor, Juliet'i reddediyorlardı. Ağır yaralı ihtiyat subayları olarak buna tamamen hakları vardı tabii. Sonra yatılı okuldan arkadaşları ortaya çıkıyor, önlerinde diz çökmesine rağmen Juliet'i kesiyorlardı. Arada bir ölmüş babası siyah giysiler içinde, ellerinde güderi eldivenleri, ceketinde kırmızı rozeti olduğu halde her zamanki gibi şık görünüyor, Juliet'e şaşkınlıkla bakarak en sevdiği cümleyi tekrarlayıp duruyordu. Bunu yapmamak gerek. Geçirdiği geceler ne kadar kötüyse Juliet o kadar zamanında geliyordu işine. Gabriel'in tavsiye ettiği gibi insancıl olmak değil, sadece yalnızlığını, yitmişliğini aşmak istiyordu. Büyük özveriyle hizmet etmekteydi. Koku alma sinirlerini yenerek hastaların yanına diz çöküyor, kaba örtüler altında yatan yarı bilinçsiz yaşlara eğilip ateşli vücutlarından giysilerini çıkarıyor, kirlerini temizliyor, hala sahip olduğu tuvalet sularıyla çarpılmış yüzlerini siliyordu. Bu günlerde birçok özveride bulunmuştu. Kendi çamaşırlarından bir bölümünü vermiş, yatak çarşaflarından bebekler için bez, hastalar için sargı bezleri hazırlatmıştı. Kendisi için sadece en gerekli olanları bırakmıştı. Ama Juliet ne kadar çabalarsa çabalasın, ateşli hastalıkların balıkları andıran donuk gözlerinde, sağlıklı olanların ise reddedici bakışlarında, en ufak şükran duygusu, evet hatta onu takdir ettiklerini gösteren ufacık bir belirti yoktu. Gabriel bile ödüllendirici tek laf etmemişti. Daha 10 gün öncesine kadar karısının şövalyevari ilgilerle kuşanan adam için Juliet artık anlamsız bir safradan başka bir şey değildi. İşte bu terk edilmişlik içinde Musa Dağı'ndaki en yalnız insandan daha yalnız, en zavallıdan daha zavallı olarak ölüp gidecekti. Kendisine acımanın boyutlandığı böyle anlarda kadın aslında pek o kadar terk edilmiş olmadığını kendisinden de bilerek gizlerdi. Juliet'in gözlerinde o uğursuz yitmişliği fark ettiğinden bu yana Gonzague Maris yanından hiç ayrılmıyordu. Titizlikle yürüttüğü görevini bir kat daha arttırmış, nerede ve nasıl mümkünse hemen yardımına koşmaktaydı. Juliet giderek Maris'in kişiliğinde Fransız bir annenin çocuğunu, kendisine benzeyen medeni bir insanı, uzak bir akrabasını görmekteydi. Fakat son günlerde aralarındaki iyi dostluk ilişkisi sadece Gonzague Maris'ten değil, aynı zamanda Juliet'ten de kaynaklanan bir şeyle tehlikeye girmişti. Eskiden olduğu gibi şimdi de genç adam sınırları bir adım bile aşmıyordu. Fakat ilk kez sunduğu saygı çerçevesini ihlal etmeden duyduğu arzuyu hissettirmişti. Bu sınırda olmak, dokunmayı içermeyen bu yakınlık Juliet'i yeni bir karmaşaya itmişti. Artık sık sık genç Yunanlıyı düşünüyordu. Üstelik annesi Fransız olmasına rağmen genç adam onun için hala tekin değildi. Kendilerini her zaman denetleyen, bir şeyleri çok uzun zaman bekleyebilen insanlar tekin değildir. Gonzague de heyecanlı anlarda yüzü kızarmayan ama bembeyaz kesilen insanlardandı. Aralarındaki ilişkide değişip Gonzague'nin Juliet'in hiç kavrayamadığı suskun ihtiyatını her geçen gün bir kenara bırakıp yaşamına ilişkin bir şeyler anlatmaya başlamasıyla gündeme gelmişti. Juliet her sabah hastane barakasında 3-4 saat, genellikle hastalar öğle yemeklerini yiyesiye kadar kalıyordu. Yaklaşık bu saatlerde genç adam onu almaya gelir, henüz işi bitmemişse bir köşeye dikilip beklerdi. Dikkatli gözleri sürekli kadının üzerindeydi. Bu gözlerin kendisini koruduğunu hissediyordu Juliet. Gerçekten de öyleydi. Hiçbir amaç gütmeksizin biraz fazla çalışsa kadına şefkatle yaklaşır, kulağına fısıldardı. ''Artık yeter, bırakın işi Juliet. Böyle bir iş için fazla iyisiniz, size zararı dokunabilir.'' Sonra yumuşak bir kararlılıkla hasta barakasını terk etmeye zorlardı kadını. Herhangi bir görevi olmadığı, önderler konseyinden kendisi de görev talep etmediği için zamanını Damlacığın deniz tarafında bazı harikulade doğal yollar, seyirlik noktaları ve dinlenme yerleri keşfetmekle geçirmekteydi Maris. Buraların Riviera'daki ünlü yerler kadar güzel olduğunu iddia ediyordu. Juliet ile Gonzague artık her gün çeşitli zamanlarda bu Riviera'nın rüzgarlı ya da korunaklı yerlerinde açık ya da gölgeli kayalık çıkıntılarda oturuyorlardı. Tepeler, mersin ağaçları, Alp gülü fundalıkları ve arbutus çalılıklarının oluşturduğu bir kuşakla yüzeyden ayrılan, kıyı dağlarının denize düştüğü devasa duvarların kenarında bir inip bir çıkan hat halindeydi. İkisi de çok yalnız hissediyorlardı kendilerini. Onların, bu iki yabancının yokluğunu kim duyardı ki? Bugün, Ağustos'un 14'ü, Musa Dağı çıkışlarının 15. gününde Gonzague Maris her zamankinden farklı görünüyordu. Juliet genç adamı daha önce hiç böyle hüzünlü, böyle oğlan çocuklarına özgü melankolik halde, böyle amaçsız karamsarlık içinde görmemişti. Uzaklara baktığı zamanlarda da içinde uzaklıkların görünmediği gözlerini Juliet'e göre sonsuzlukta gezdiriyordu. Aslında bakışlarını önlerinde bulunan dağ çıkıntısının kapadığı belli bir noktaya dikmişti. Düşünceleri güneş ışığında parıldayan binalarıyla büyük ispirto fabrikasının bulunduğu Orostes Ovası'nı aramaktaydı. Juliet nihayet Gonzague'nin değil ama kendi ruh haline uygun, hiç de isabetli olmayan soruyu sordu. ''Yurt özlemi mi çekiyorsunuz Gonzague?'' Adam kısa bir gülüşle yanıtlamıştı kadının sorusunu. O an sorduğu sorunun ne kadar anlamsız olduğunu hissetti Juliet utanarak. Gonzague'nin sanki o hayat içinde şöylesine bulunmuş gibi hafif ironik üslupla bölük börçük anlattıklarını düşündü. Atina'da bankacılık yapan babası bir Fransız mürebbiye ile evlenmiş. Fakat çocuk henüz 4 yaşına gelmeden patlak vermiş büyük felaket, bunun üzerine adam çocukla kadını 5 parasız bırakarak Amerika'ya kaçmış. Oysa kadın adamı hala seviyormuş. O nedenle büyük zorluklara katlanarak küçük Gonzague ile birlikte Amerika'ya gitmiş. Gerçi aradığı adamı ele geçirememiş ama av esnasında başka birini bulmuş. Detroitli yaşlıca biriymiş bu. Adamın şemsiye fabrikası varmış. Adam kadınla evlenip çocuğu da evlat edinmiş. O nedenle diye itiraf ediyordu Gonzague anlatırken, tamamen haklı olarak iki soyadı kullanabilirim. Fakat Gonzague McWaverty adının dış görünüşüm itibariyle sahici durmayacağını düşündüğüm için Maris'i kullanıyorum. Ad seçimini büyük ciddiyet içinde açıklamıştı. Gonzague'nin zavallı annesinin evliliği bu kez de uzun sürmemiş. Boşanmışlar, kadın Detroit'teki evi terk etmek zorunda kalmış. 15 yaşına gelesiye kadar yatılı okuldan yatılı okula dolaşıp durmuş çocuk. O sıralar eskisi kadar olmasa da yine belli ölçülerde servete ulaşmış babasıyla karşılaşmış. Karısı New York hastanelerinden birinin yoksullar bölümünde öldüğü için yaşlı adam vicdan azabı duymaktaymış. Oğlunu bir miktar parayla Atina'daki akrabalarının yanına yollamış. Bundan sonraki yıllara ilişkin Gonzague Maris'in anlatımları kuru ve kısaydı. Bu yıllar ne iyi ne de kötüydü, hele ilginç hiç değildi. Geçirdiği sefil çocukluk ve korkunç gençlik yıllarının ardından çok sonra kendini ancak Paris'te bulabilmişti. Yani vasat ve olağan yeteneklerinin farkına varmış, bu sayede de dünyayı dolaşabilme olanağına kavuşmuştu. Babasının akrabalarının yardımıyla İstanbul ve İzmir'e geldikten sonra uzun yıllar Osmanlı ülkesinde yaşamıştı. İstanbul'daki Amerikan gazetelerinin muhabirlerine Anadolu'nun içlerinden haber ve yaşam kesitleri göndermekteydi. Aynı zamanda pek başarılı olmasa da küçük İtalyan opera topluluklarında ve Viyana operet korolarında çalıyordu. Hatta son olarak Beyoğlu'nda bir kabareye piyanist olarak kapılanmıştı. Böylece bir avuç unutulmuş dansçı ve şarkıcının karanlık Osmanlı bölgelerine yaptığı sanat yolculuğuna o da katılabilmişti. Tüm bunların sahici olduğundan şüphe yoktu. Zaten bu can sıkıcı ve sıradan hikayelerin nesi yalan ya da abartılı olabilirdi ki? Gonzague hayatının acıklı özetini sanki bütün bunlar onun çok dışındaymış gibi sadece Juliet'e bakarken gözlerinin ifade ettiği gerçek yaşamının en aşağı koşullarıymış gibi son derece kayıtsız sözcüklerle anlatmıştı. Adamın anlattıklarına inanıyordu ama yine de bunlar değiştirilebilir geliyordu Juliet'e. Bir an öfkeyle dolduğu içi. Gonzague'nin her kadın için aynı anlattığı gibi renkli ve tabii değişik bir geçmişi olduğunu düşündü. İskenderun'a kadar eşlik ettiğiniz sanatçı grubu içinde kaç kadın vardı diye sordu. Bu grubu anımsamak canını sıkmış olmalıydı ki soruyu neredeyse omurdanarak yanıtladı adam. 18 ya da 20'ydi sanırım. İçlerinde mutlaka genç ve güzeller de bulunuyordu. Size yakın olan biri yok muydu Gonzague? Bu uygunsuz düşünceyi şiddetle reddetti Maris. Artistlerin yaşamı kuru ve ciddidir ve yosmalar için aşk gereksiz yere sarf etmedikleri bir iş gücüdür. Juliet'in merakı dinecek gibi değildi. İskenderun'da birkaç ay kalmışsınız, o küçük pis liman kentinde. İskenderun düşündüğünüz kadar önemsiz bir yer değil Juliet. Orada büyük bahçeler içinde güzel evleri olan çok kültürlü Ermeni aileler var. Demek öyle, anlıyorum. Orada bu kadar uzun süre kalmanızın nedeni bu ailelerden biriydi. Gonzague İskenderun'da genç bir bayana yakınlık duyduğunu, variyete grubuyla sözleşmesini o nedenle feshettiğini inkar etmedi. Ne tuhaf, genç bayandan söz edildiğinde Juliet'in gözünün önüne İskuhi gelmişti. Hem de genç kıza hiç uygun olmayan biçimde süslenmiş, büslenmiş, takmış, takıştırmış olarak. Konuya ilişkin başka bir şey anlatmayan Gonzague, bu hikayenin yanılgıdan başka bir şey olmadığını, çoktan unutup gittiğini söylemişti. Hikayenin tek yararı onu Beylan üzerinden yoğun olağa Bagratyan köşküne götürmesiydi. Genç adamı düşününce kendi yetmişliği artık o kadar korkunç gelmiyordu Juliet'e. Gonzague'nin yaşadığından daha süzülmüş hiçbir yere ait olmama yaşanabilir miydi? Genç adam üzerine yalnızlık ve sevgisizliğin camdan parçaları yağıyormuş gibi hüzünle oturuyordu Juliet'in yanında. Kadının ölümcül kaderine gözünü kırpmadan, en ufak bir minnet beklentisine girmeden sanki konuşulmaya bile değmez küçük bir nezaket gösterişiymiş gibi alçak gönüllülükle ortak olma kararındaydı. Oysa Gonzague'nin buradaki varlığı Juliet'inkinden 100.000 kez daha anlamsızdı. Bir süre önce sarf ettiği nostalji sözcüğü ne kadar rahatsız ediciydi şimdi. Bu zavallının özleyecek nesi vardı ki? Gözlerinin baktığı yer sadece boşluktu. Mikroskopik bir belleğe sahip olmakla övülen genç adamın hiç anısı olmaması ya da anılarının değiştirilebilir niteliğini şimdi anlayabiliyordu. Juliet'e mesafeli ama sevgi dolu bir özen gösteren adamın kendisi hiçbir zaman sevilmemişti. Düz bir kaya kütlesinin üzerinde oğlan çocuğu tavrıyla oturuyordu. Juliet'e çok yakındı. Omuz ve dizleri kadına değecek kadar yakındı. Ama yine de dokunmuyor, kendisiyle Juliet arasında boş bir alan olduğunu hep hissettiriyordu. Bu bıçak gibi keskin erdemlilik ve ihtiraslarını yenme yeteneği neredeyse alev alıp tutuşmuştu. Gonzague susuyordu. Oysa Juliet'in içinde çok tehlikeli tatlı bir acıma duygusu yeşermişti. Gonzague dedi. Kendi sesinin tonu ürkütmüştü kadını. Gonzague yavaşça döndü. Işınlama gibiydi. Adamın elini yavaşça avuçlarının içine aldı. Okşamak istiyordu. Kendisine egemen olamadığını fark etti. Yüzü, dudakları adama uzanmıştı. Gonca gününde gözleri sönmüştü. İçindeki ihtimam duygusu son kez titredi, sonra tamamen öldü bakışları. Ani bir hareketle kendisine çekmeden önce kadının iyice yaklaşmasını bekledi. Adamın dudakları altında hafifçe inliyordu Juliet. Sadık kadının gençliği, içinde uyandırılmayı bekleyen, kendisine de yabancı o büyük şehveti fark etmeden geçip gitmişti. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Yoğun oluktaki evin kabul salonunda Maris'i ilk gördüğü zaman, hani o sıkıntı verici biçimde piyano çaldığı gece başına musallat olan, neredeyse hipnotik ağrıydı bu. Direnme gücünü toplamak için adamı itti. Düşünüyordu. O benim elimi değil, ben onun elini avuçlarımın içine aldım. İşte şimdi onun ellerindeyim. Bu düşüncenin ardından daha güçlü bir düşünce belirdi. Suçu bana yükleyebilmek için haftalardan bu yana uğraşarak beni bu noktaya bilerek getirdi. Bir dakika sonra topladığı güçler eriyip gitti. Çünkü göğsüne sıkıca bastırarak bir kez daha öpmüştü Gonza Juliet'i. Baş ağrısı dayanılmaz mutluluklar içinde yok olmuştu. Erguvan renkli karanlıklar basmıştı kadını ve içindeki uzaklıklarda dehşet duygusunun son cılız ışığı sızıyordu. Ben yitiyorum. Çünkü bu sakin genç adam Juliet'in bu yumuşak refakatçisi, ancak şimdi öpüşürken gerçek Gonzague olmuştu. Hiçliğin yakışıklı çocuğu değil, mutlu ve mutsuz edebilecek tatmin edilmemiş bir güç. Gonzague'nin dudakları Juliet'in içinden, kadının da bilmediği mutlu eden aynı zamanda öç alan bir sırrı emmişti. Ama Juliet'i korkunç bir bağırtı kopunca bıraktı. Ürküntüyle uzaklaşmışlardı birbirlerinden. Kalp atışları Juliet'in soluğunu kesecekti neredeyse. Saçlarım açıldı diye düşündü. Ellerini sanki son derece ağır birer aletmiş gibi zorlanarak kaldırmaya çalışıyordu. Nedir bu? Gonzague'ya dayanmıştı kadın. Şeytani seslerin geldiği yöne doğru yürüdüler. Birkaç adım attıktan sonra sesin kaynağı belli olmuştu. Kampın eşekleri, çıldırmış bunlar. Gerçekten de Gonzague ile Juliet yük ve binek hayvanlarının bağlandıkları yere yaklaşınca ancak düşlerde görülebilecek karmaşık bir manzarayla karşılaştılar. Yumuşak başlı eşekler çılgın efsanevi varlıklara dönüşmüşlerdi sanki. Yularlarını koparıyor, şaha kalkıyor, arka ayaklarının üzerine dans edip dört bir yana çifte atıyorlardı. Ağızları köpürmüş, korkuya kesmiş gözleri camlaşmıştı. Uzun anırmaları yoksul eşek dilinden çok şakıyan at kişnemelerine benziyordu. Dehşet verici bir hayaletten ürkmüş gibiydiler ama çıldırmadıkları kesindi. Hayvan içgüdüsü gerçekliği ortaya çıkmadan kısa süre önce hissetmişti. Uzakta kuzey geçidinin öte tarafında şimşek çakmış, birkaç saniye sonra da yukarıda daha yakınlarda bir yerlerde gök gürlemeye başlamıştı. Bunu kısa sert bir patlama izledi ve kent çukurunun güney yönünde normal yükseklikte kar beyazı bir bulut belirdi. Eşekler aniden susmuşlardı. Hafifçe uluyarak, öterek esen rüzgar vızıldayarak dolaşmaktaydı her yeri. İnsanlar kulübelerinden dışarıya fırlamışlardı. Sadece pek azı ne olup bittiğini, yukarıdaki bulutçuğun bir şarapnel bulutu olduğunu anlamıştı. Göğün ateşi Gabriel Bagratyan'ı da kampta yakalamıştı. Bir gece önce hemen hemen hiç uyumadığı için yorgundu. Tek tek bölgelerden durmadan kaygı verici haberler gelmişti. Kuşkusuz son iki gecedir Osmanlı keşifçileri mevzilerin etrafında dolaşıyor, nöbet zincirinden içeri sızmaya çalışıyorlardı. O nedenle Bagratyan bir sonraki gece için birliklerin hazır olmasını emretmiş, sürekli devriye nöbeti de koymuştu. Öğleye doğru bir an dinlenebilmek için karargahındaki sıraya oturduğu sırada acı veren bir hayal belirmişti gözünün önünde. Juliet Paris'teki yatak odalarında geniş yatağın üzerinde enlemesine cansız yatmaktaydı. Ölmekten de öte donmuştu kadın. Et renginde bir parça buzdan başka bir şey değildi. Karısının cesedini çözebilmek için yanına yatmalıydı. Gündüz gözü gördüğü bu karabasandan zor kurtuldu. Juliet'e kötü davrandığı açıktı. Korkaklığından dolayı kaçmıştı ondan. Tanrı bilir ne zamandan beri hem de. Görevi ve sürdürdüğü yaşam şimdi onu bir dakika bile boş bırakmıyorsa da bu vicdanını dayandırabileceği sağlamlıkla bir gerekçe değildi. O nedenle akşama kadar komutayı Nurhan Çavuş'a bırakıp öğleden sonrayı Juliet'in yanında geçirmeye karar verdi. Karısı çadırda yoktu. Tam o sırada İskuhi'nin çadırından çıktığını gördü. Ağabeyi Aram Hofsanlah'ın yanındaydı. Çifti rahatsız etmek istememişti genç kız. Gabriel Juliet'e gelinceye kadar yanında kalmasını rica etti İskuhi'nin. üç çadır mevkiinin kısa kesilmiş otlarının üzerine oturdular. Gabriel İskuhi de böylesine göze çarpan değişikliğin ne olduğunu düşünüyordu ısrarla. Evet buydu işte, artık genç kızın üstünde Juliet'in armağan ettiği elbiselerden biri değil, ince kumaştan yapılmış büyük çiçekli ve açık renkli bol bir elbise vardı. Yüksek bel kesimli ve kabarık kollu elbise eski moda giysileri andırıyor ama yerli kadınların giydiklerine hiç benzemiyordu. İskuhi'nin kırılgan görünümü Gabriel'de çoğu kez kızın zavallı ve çökmüş olduğu yolunda bir izlenim bırakmıştı. Oysa şu an kabarık elbise genç kıza yumuşak ve süzülen bir hava veriyor, sakat kolunu gizliyordu. Güneşten korunmak için başına örttüğü geniş ipek şalın çevrelediği küçük ciddi suratı şimdiye kadar hiç böyle özgür aydınlanmamıştı. İskuhi'nin epeyce büyük tutkulu bir ağzı olduğunu hayretle fark etti Bagratyan. Başına kırmızı bir örtü örtmeliydi diye düşündü. Bugün hem yorgun olduğu hem de düşsellikler yaşadığı için bilincinde eski zamanlardaki hayata ilişkin resimler belirmişti. Yoğunoluk dedesinin evi, bahçenin yumuşak çimen zemininde kahvaltı etmek için şam işi beyaz örtü yayılmış. Herkes günün ilk törensel yemeğine gelecek yaşlı Avedis Bagratyan'ı bekliyor saygıyla. Saç ayakta gümüş çay ipliği fokurdamakta, sepetlerde kayısı dağları yükseliyor, karpuz ve üzüm yassı kapların içine konmuş. İçlerinde taze yumurta, bal ve kayısı reçeli olan tahta kaplar. Tertemiz örtünün altında aile reisinin duadan sonra parçalayacağı ince ekmek var. Gabriel 8 yaşında, şimdi Stepan'ınkine benzer bir entari giymiş. Kahvaltı bir bitse, büyük gizler keşfetmek için hemen Musa Dağı'nın bayırlarında dolaşmaya gidecek. Fakat şu an büyülenmiş gibi buruşmuş şam işi örtüye bakıyor. Belki altına büyük bir yılan saklanmıştır. Altın sarısı bir ses dedesinin yaklaşmakta olduğunu haber veriyor. Ne tuhaf, yaşlı Avedis bu altın sarısı ışırtıdan başka bir şey değil. Bu sesin içinden çıkıp gelemiyor bir türlü. Zincirli altın gözlüğü, sivri aksakalı, sarı siyah sabahlığı, kırmızı çedikleri görünmüyor. Bütün egemenliği de orada olmasına rağmen hala çıkmıyor ortaya. Ama bütün kadınların örtülerini yavaşça başlarına aldıklarını ve adet olduğu üzere yaşlı adama saygıyla arkalarını döndüklerini görüyor çocuk. Bu tabloyu gerçekten anımsıyor muydu? Yoksa anı parçacıklarından yanlış, bir araya getirilmiş herhangi bir hayal miydi sadece? Gabriel bilmiyordu. Ama İskuhi'nin neden bilinmez Gabriel'in dokuduğu eski zamanlara ait halıya karıştığı kesindi. Bagratyan'ın karşısında toprağın üzerinde oturuyordu genç kız. Kızın yüzüne dalmış olan Bagratyan uzun süre sonra bir şeyler konuşmak zorunda olduklarını anımsadı. ''Stepan canavarına ne söylediniz İskuhi?'' Sağ elinin parmaklarını açmıştı kız. Hoşnutsuzluğun, huzursuzluğun ifadesiydi bu. ''Dehşete düştüm Gabriel Bagratyan. Bunu benim için yapmış olmasına çok üzüldüm.'' Adam ne diyeceğini bilemiyordu. ''Ah elbette, ben de dehşete düştüm. Bu aptal gençlik oyununun tesadüfen yaşanmamış sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Tanrı'ya şükür ki bir aksilik olmadı. Benim için bir uyarı. Çocuklara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ama nasıl? Korkunç bir yaşta şimdi Stepan.'' İskuhi'nin yüzüne eski akıllı öğretmen ifadesi gelmişti yine. ''Evet, Stepan'la daha çok ilgilenilmeli. İçinden geçenleri Tanrı bilir.'' ''Sadece Tanrı değil, İskuhi, ben de onun içinde olup bitenleri biliyorum. Eğer oğlum olmasaydı yaptığı çok hoşuma giderdi.'' İtirafının etkisinin geçmesini bekledi. Kısa bir ara verdikten sonra sordu. ''İncil'iniz İskuhi.'' Stefan'ın giriştiği çılgınlığa değer mi gerçekten? İskuhi hızla ayağa kalkmıştı. ''Onu çok seviyorum. Aramın armağanı olması yeter. İsterseniz gösterebilirim size. Bekleyin lütfen.'' Gabriel'in olurunu beklemeden bir koşu çadıra girip kitabı getirdi. Adama iyice yaklaşıp oturmuştu. Küçük dizleri yumuşak kumaşın altında sivriliğiyle dikkat çekiyordu. İncil'i açıp resimleri göstermek istiyor fakat Gabriel'in katı yargısından korktuğu için duraksıyordu. ''Sanatsal değeri hiç yok Gabriel Bagratyan ama benim hoşuma gidiyor.'' Resimlere hiç bakmıyor, gözlerini İskuhi'nin dudaklarında dolaştırıyordu Gabriel. ''Ağabeyinizi bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorsunuz, öyle değil mi?'' Hafif bir serzeniş gibi duyulmuştu. En sevdiği kitabı rastgele karıştıran İskuhi'nin duyguları üzerine konuşmaktan hoşlanmadığı anlaşılıyordu. ''Aram'la ben birbirimize çok alıştık. Onsuz bir yaşam düşünemiyorum.'' Gabriel'e biraz daha yaklaşıp beğeniyle övmesi için ilk resmi gösterdi. Biraz miyop olan Gabriel geçen yüzyılın ikinci yarısından kalan kitaba eğilmişti. Parlak çocuksu resmin belli bir çekiciliği vardı. Figürlerin yapaylığı, yüzlerin yandan bakışları, çiçekli dal ve yapraklar ortaçağ İncil'lerindeki resimlere benziyordu. Fakat resimlerin karakteri sevecen dindarlıktan başka her şeydi. Ermeni ressam zulüm gören halkların ruhuna uygun olarak sert, heyecanlı ya da sıkıntılı konuları işlemişti. Özellikle Tevrat söz konusu olduğunda böyleydi. Cennetten kovuluş. Parıltılı kılıç bir palaya dönüşmüştü resimde. Cebrail'in başının üzerindeki kutsal ışık ise elmaslarla süslü bir kavuğu andırmaktaydı. Ya da Kabil'in Habil'i öldürüşü. Terk edilen sunağın yakıp yok eden ateşi, savaşçı şeytani bir kenar pervazı oluşturuyordu. Gabriel tam İshak'ın kurban edilişini konu alan resme bakarken, Türklerin ilk şarapneli kent çukurundan birkaç yüz metre güneye, Damlacığın ilk tepelerinin altına düşmüştü bile. Gabriel koşarak yola koyuldu. Yolda karşılaştığı Altuni'nin altından eşeği almıştı. Sopa ve topuklarıyla hayvanın canını öyle yakmıştı ki, kuzey geçidine olağanüstü kısa sürede ulaştı.